Ayrım 35.
Yeniden bir kaynaşma. Söz alan alana. İki günde bu tartışma devam etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Sakarya'da bir bozgun olsa da durumu elinde tutabilmesine elverişli yetkiyle 5 Ağustos 1921'de başkomutanlığa geldi. Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı. Savaş pek güç şartlar içinde pek çetin olmuştur. Bu bir subaylar savaşıydı. Eski Afyon milletvekili Ali Taşkapılı'dan dinlemiştim. Yedek subay olarak umumi karargâhtayken bir sabah erkenden Mustafa Kemal'i köyün sokağında dolaşırken görür. Mustafa Kemal kendisine "Yahu Ali Bey neden kaçağımız çok, günde ne kadar?" diye sorar. "1000 kadar efendim." "Geriden cepheye gelen ne kadar?" "800 kadar." Mustafa Kemal şöyle bir hesap yaparak 15 günde 2500 pek fark etmez der. Bir defa İsmet Paşa'yı telefonla arayan Yusuf İzzet Paşa Mustafa Kemal'le görüşmek istediğini söyler. Telefonu Mustafa Kemal'e verirler. "Beni aramışsınız, buyurun." "Gizli emirlerinizi bildirmediniz. Yani geri çekilme lazım geldiği vakit istikametiniz ne olacaktır?" Pek kızan Mustafa Kemal daha savaşa girmeden kaçmayı düşünen bu komutana "Paşa paşa, gizli emrim senin kemiklerinin orada gömülmesidir" der. "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır" emrini Yusuf İzzet Paşa'nın kendisiyle bu görüşmesinden sonra vermiştir. Savaş sırasında düşman hatlarımızda tehlikeli bir gedik açmış, genişletiyordu. Bu gedik hemen kapatılmalı, düşman süngü hücumu ile geri çevrilmeliydi. İhtiyat kuvvetlerinin hemen oraya gönderilmesini istedi. "İhtiyat kuvvetimiz kalmadı" cevabını verdiler. Yalnız Giresunlu Osman Ağa'nın çetesi vardı. Onların da süngüleri yoktu. Süngüleri yoksa bellerinde bıçakları vardır. Düşman üzerine atılacaklar, onu eski yerine kovacaklardır dedi. Bu kahraman çocuklar eğri bıçaklarıyla Yunanlıları eski yerlerine kadar sürmüşlerdir. Bir defasında Fevzi Paşa'nın ne yaptığını sordu. "Kur'an okuyor efendim" dediler. "Çağırın." Geldiğinde dedi ki, "Efendim, bir komutan ihtiyatlarıyla harbeder. Bir tek nefer ihtiyatım yok. İhtiyatımız senin itibarından ibaret. Onun korunması için Kur'an okumaktan başka ne yapabilirim?" Sakarya'dan dönüşümde Çankaya'da "Ben galiba en iyi gene şu askerliği yapabiliyorum" demişti. "Bu savaşta iki şey buldum. Daha iyi atılmak için çekilmeler yaptığım sırada sırt vere vere ta Ankara kapılarına geleceğimizi göz önünde tutarak bu hatta elden giderse hangi hattı savunacağız diye benden üzülerek soran bir komutana vatanı korumakta hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı baştan başa vatanın bütün yüzüdür. Vatan sattı en son kayasına kadar düşmanla boğuşularak müdafaa edilecektir" cevabını vermiştim. Bu formülü bir gündelik emirle bütün orduya bildirdim. İkincisi de bana Sakarya'dan gelen şu düşüncedir. Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken en belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Zaferin bir fikri kazandırdığı kadar değeri vardır. Bir fikri kazandırmaya yaramayan zafer kalamaz. Her büyük meydan savaşından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlı başına zafer boşuna bir çaba olur. Kendisine Napolyon'un "Programınız nedir?" sorusuna "Ben yürürüm, programım kendiliğinden çıkar" dediği hatırlatılması üzerine "Ama o türlü giden sonunda başını Senelen kayalarına çarpar" cevabını vermiştir. Ankara'da Fransız delegeleriyle Çukurova Anlaşması'nı yapacak, böylece Ankara hükümeti büyük devletlerden bir tarafından tanınmış olacaktır. Sakarya zaferi yeni Türk devletinin belli başlı temel taşıdır. Mustafa Kemal mecliste Müdafaa-i Hukuk adı altında kendi partisini kurarak meclis kargaşalığını önleyecek, rakipsiz liderliği ile bütün yönetimi eline almış olacaktır. Sakarya'dan sonra 1921 Eylül'ündeyiz. Hatıralarımın içinden sizinle beraber 1918 Eylül'ünde yola çıkmıştık. Aradan 35 ay geçti. Dile kolay. Bir imparatorluğun yıkılışından Sakarya'nın doğusunda nihayet bugünkü Türkiye'nin temelleri atılıncaya kadar geçen 35 ay kaç çile ve mihnet yılı ağırlığındaydı yaşamayan bilmez. Bugünkü Türkiye'nin doğuşu sözünü kullanmak için öteki Ağustos'u beklemiyorum. Çünkü biz Sakarya zaferiyle artık kurtulacağımıza inanmıştık. Avrupa devletleri için dahi başkent İstanbul değil Ankara'ydı. İlk önce Fransa geldi. Yeni Türkiye ile Ankara İtilafnamesini imzaladı. Kilikya davasını hallettik. O Fransa ki 1919'da Sivas dahi onun nüfuz bölgesindeydi. Gerçi zafere hemen hemen bir yıl daha var. Fakat İstanbul Mütareke Devri'nin bu yılı uzun boylu anlatılmaya değmez. Türkler artık ya İstanbul'daki halife ve padişahın ya Ankara'daki Mustafa Kemal'in yanındadırlar. İşgal kuvvetleriyle işbirliği etmiş olanların talihi de Tanrı'ya kalmıştır. Herkes biliyor ki Sakarya'dan sonra Sevr Antlaşması yürüyemez. Fakat Mustafa Kemal tam bir zafer kazanıp Misak-ı Milli Türkiye'sini kurabilir mi? Şimdi tam kelimenin yeri geldi. Kemalistlere göre ya evet ya belki. Yunanlılar gibi Mustafa Kemal'den de kurtulmayı düşünenlere göre ya hayır ya inşallah hayır. 1921'in bazı hadiseleri üstünde durarak ve mütarekenin son bir iki tablosunu çizerek İzmir'de 1. Kordon üstündeki evinde Gazi ve Müşir Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için bir Fransız vapuruna binip İstanbul'dan ayrılacağız. Fransa ve İtalya gibi Lenin Rusyası da Ankara'ya sokulmaktadır. Başlıca ihtilalcilerden General Franz bu yıl Ankara'ya geldi. Bu gelişin eski deyimiyle bir istikşaf olduğuna şüphe yoktu. Meclisteki nutuklarının birkaçında ve bazı bildirilerinde kapitalizm ve emperyalizme karşı savaştığını söyleyen Mustafa Kemal Moskova içinde bilmeceydi. Bu ziyaretin hikayelerini sonradan dinlemiştim. Mustafa Kemal General Franza'yı kendisine ve davasına ısındırmak için pek sıcak davranmıştır. Geç vakitlere kadar birlikte yemişler, içmişler ve kucaklaşmışlardır. General Franza Türkiye'den döndüğü vakit Tiflis gazetecilerine demişti ki, Ankara bizi düşmanca değil fakat ihtiyatlı kabul etti. Ben her şeyi gördüm. Türkiye tarafından bize bir saldırı tehlikesi yok. Daha ileri giderek derim ki, hiçbir Türk hükümeti Türk milletini böyle bir saldırıya sürükleyemez. Ankara'da müstebit bir hükümet yoktur. Demokrasiye doğru gitmek istidadında bir hükümet var. Sonra Ankara'daki dostlarına hitap ederek diyor ki, Ankara'yı da kaybetseniz istediğiniz kadar çekiliniz, arkanızı Rusya'ya dayayınız ve harbe devam ediniz. Mustafa Kemal de iç şüpheleri gidermek için şöyle demişti. Bizde komünizm olamaz. Son zamanlarda kurulan partiler bunu anlayarak dağılmışlardır. Ankara'da komünist yoktu. Fakat tek dostluk gösteren, yardım eden, Doğu illeri meselesini halleden Lenin Rusyası'nın herkes dostuydu. Kemalist'in bağımsızlık fikri tertemiz, pürüzsüz, tavizsiz, Türkçü ve Türkiyeciydi. Mustafa Kemal, daha sonra misallerini göreceğiniz üzere, kafaca nasıl adeta şark sözünden tiksinecek kadar bir batılı ve batı medeniyetçisi ise, xenofobe, ecnebi sevmez, denecek kadar da frenklikten uzaktı. Şarklı ve müteassıplar gibi tatlı su frenklerinin de düşmanıydı. O mizacça, ahlakça, hürriyetçiden başka bir şey olamazdı. Milliyetçiliğinin bir niteliği, kibir sertliğinde bir gururdur. Bütün savaş yıllarında Mustafa Kemal ne cumhuriyetçilikten, ne garpçılıktan, ne devrimcilikten bahsetmiştir. Gericilik her taraftaydı. Hocalar ve şeriatçılık kışkırtıcılığı üçe bölünmüştü. Bir kısmı İstanbul'da halife ile beraber, bir kısmı da İngiliz ve Yunanlıların emrindeydi. Fakat hepsinin ortaklaşa düşmanı, ta Tanzimat'a kadar topyekün batılaşma davasıydı. Devlet çöker çökmez İstanbul'da hemen seslerini duyurmuşlardı. Tabii ilk adımda kadın ve tesettür ve şer'iye mahkemeleri meselesini ortaya attılar. Bu mahkemeleri yeniden Meşihat binası çatıları altına götürmek için kurulan komisyonun raporu şöyle başlıyordu. Bir asırdan beri çilesini çektiğimiz Daül Islahat, yani daha ilk kelimede Tanzimat'tan beri devam eden yeni nizam, veba gibi bir hastalıktı. Avrupa'da ihtilaf amilleri aristokrat, burjuva ve demokrat gibi tabakat-ı içtimaiye arasında sahi beşerle aşılamayacak uçurumlar olup, bizde ise bir köylü nazır olabileceğinden devrimlere hiç lüzum yoktu. Bir ahlak komisyonu da bilhassa kadına karşı harekete geçti. Ramazan akşamı direkler arasında dolaşırken yan sokaklarda süngülü askerler görmüştüm. Bunların görevi caddeye çarşaflı peçeli de olsa kadın sokmamaktı. Şeriatçı tevhid-i efkar siyasette Anadolucuyken kadın açık saçıklılığına dikkat etmediği için gün aşırı polise hücum etmekteydi. Mustafa Kemal'i ve onunla beraber olanları tekfir eden fetvaları İstanbul hocaları vermişlerdir. İstanbul Tanzimat'a doğru, Anadolu ise Tanzimat'tan geriye doğru yuvarlanıp gidiyordu. Büyük Millet Meclisi'nde bir hoca milletvekili, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Büyük Millet Meclisi'nin kanun koymak hakkı bahis konusu edildiği sırada kürsüye çıkmış, Tanrı'nın kitabı dururken kanun koymak iddiasında bulunan bir mecliste üye kalamayacağını söyleyerek memleketine dönmüştü. Mekteplerden resim dersi kaldırılıyor, Anadolu'da alabildiğine medrese açılıyordu. Men-i Müskirat Kanunu'nun tartışması sırasında iki hoca meclisin sokağa doğru penceresini açarak "Ey ümmeti Muhammed, din elden gidiyor" diye avaz avaz haykırmışlardı. Mustafa Kemal'siz bir Anadolu zaferinin o meclis ve memleket havası içinde yeni devlete nasıl bir karakter vereceği asla belli değildi. Mustafa Kemal savaşın gayesi makam-ı mukaddesi hilafeti kurtarmak olduğunu sık sık tekrarlamak zorunda kalırdı. Deha'nın sabır niteliğine en iyi misal, büyük liderin gericiliğe karşı yıllar süren sessiz ve uysal katlanışıdır. İstanbul-Ankara gericiliği ve düşmanla birlik gericiler hepsi bir tek programın üstündeydiler. Padişah ve halife de, Mustafa Kemal de, Yunanlılar da kazansa, Türkiye'de garpçılık nizamı davasını kökünden kazımak olan bir program yürümeliydi. Yazık ki bu program bugünkü gericinin de elindedir. Bugünkü gericilik de bütün siyasi partiler arasında saflarını tutmuştur. Yalnız onlar bir program peşindedirler. Mustafa Kemal zaferi bir eline geçirse hemen geriye dönerek kılıcını gericiliğin tepesine indirecekti. Fakat onu ister istemez başının üstünde taşır görünmek lazımdı. Yalnız Teşkilat-ı Esasiye'de hilafet müessesesine dair hocaların koymak istedikleri teminatı bin dereden su getirerek atlatmaya muvaffak oluyordu. Hasımları Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacaklarını düşündükleri gibi hocalar da tam bir şeriat nizamı kurmak için binbir tertip arkasındaydılar. Artık İstanbul'da yeni hiçbir şey yoktur. Son Bizans İmparatoru gibi Osmanlı Padişahı'nın da hükmü İstanbul şehri surlarının kapılarına kadar geçiyor. Bu hüküm de kime karşı? İngiliz polisi bir gün trafik nizamlarına aykırı hareket etmiştir diye sadaret otomobilini çevirip karargaha kadar götürdü. Sadrazam içindeydi. Dolmabahçe Boğaziçi kıyılarında hala bir saray ise de içindeki saltanat sönüp gitmiştir. Vahdettin, Afrika sömürgelerindeki bir emiri veya sultanı andırmaktadır. Kapılarından küçük rütbeli bir işgal subayı yürek oynatarak girer, acaba bir müjdesi mi, bir kara haberi mi vardır? Beşiktaş kıyıları karşısında demirleyen zırhlılar şimdi bu sarayın nöbetçisidirler. Umut onlardadır. Sarayın bütün müşavirleri derler ki, Yunan ordusu müstahkem hatlar arkasındadır. Türk ordusu mümkün değil bu hatları sökemez. Ergeç Ankara'da İngilizlerle bir uzlaşma yolu arayacaktır. Hiç İngilizler Efendimiz'i bırakırlar mı? Doğru, bırakmayacaklar ama birlikte götüreceklerdir. Vahdettin, Ceddi II. Mehmed'in fethettiği şehri son defa penceresinin karşısındaki zırhlının güvertesinden seyredecek. Balta limanındaki yalısının rutubetli loş odalarında kinlerini ve hınçlarını kemiren damat Ferit kendini çürüyüşe bırakmıştır. Kürt Mustafa Bağdat'ta. Ankara'dan ikide bir idam mahkumunun sesi geliyor. Müşir ve Gazi Mustafa Kemal Paşa. Ne müşirlik fermanında padişahın mührü ne de gazilik menşurunda tuğrası var. Saraycıların son avuntusu da bu. Hiç Türk ordusunun taarruz savaşı yaptığı görülmüş müdür? Bu ordu yalnız savunmaya yarar. İki ordu da karşı karşıya yıllarca beklemez ya, elbette ortalama bir barış olacaktır. Mustafa Kemal'in millet meclisindeki hasımları, Sakarya zaferinin sevinci soğur soğumaz gene meseleler çıkarmaya koyulmuşlardır. Efendim, aynı adam hem başkomutan hem millet meclisi reisi nasıl olabilir? Ya cephede ya Ankara'da bulunmalı değil midir? Ya ordu? Taarruz edecek midir? Mustafa Kemal'in büyük millet meclisindeki muhalifleri de saray ve Baba Ali müşavirleri gibi Türk ordusunun taarruz edemeyeceği fikrindedirler. Yalnız Yunan mı var? Yunan'ın arkasında İngiliz var. Biz muharebe ile bu işin içinden nasıl çıkarız? Bir uzlaşma çaresi aramalı ve bulmalı değil miyiz? İşte bu sıralarda Mustafa Kemal milli kurtuluş davasının başlıca tehlikelerinden birini daha atlatmıştır. İtilaf devletlerinin hariciye nazırları toplanarak Türkiye ve Yunan hükümetlerine mütareke teklif ettiler. Yunanlılar bu teklifi hemen kabul etmişlerdir. Mustafa Kemal doğrudan doğruya red cevabı vermenin ne kadar aykırı olacağını düşündüğü için hükümete bir karşı teklif hazırlatmıştır. Teklifin esası 4 ay içinde bütün işgal altındaki topraklarımızın boşaltılmasıydı. Bu teklif ister istemez red mahiyeti almıştır. Vaktiyle İsmet Paşa'dan dinlediğime göre Mustafa Kemal en korkulu günlerini bu mütareke teklifi sırasında geçirmiştir. Biz savaşla işin içinden çıkamayız, bir uzlaşma yolu bulmalıyız, propagandası cephe gerisini iyice sarmıştı. Fakat en kötüsü cephe maneviyatının sarsılmasıydı. Mustafa Kemal karargah karargah, komutan komutan dolaşarak mütareke teklifinin bir oyun olduğunu ve Yunanlılara karşı zafer kazanacağımızdan artık hiç kimsenin şüphesi kalmadığını gösterdiğini, tanıdıklarına tanımadıklarına inandırmaya uğraşmıştır. Komutanlardan biri, "Nasıl nasıl, mütareke teklifini kabul etmediniz mi?" diye haykırmıştı. Mütareke teklifini kabul etmemek cinayetini nasıl oldu da işlediniz dememek için kendini pek güç tutmuş olmalıydı. Mustafa Kemal hiç tınmaksızın ona da delillerini saymış ve karargâhtan çıktıktan sonra İsmet Paşa'ya dönerek "Ben bu adamın bir kalpazan olduğunu sana söylemez miydim?" demişti. Büyük gürültü biraz daha sonra Başkomutanlık Kanunu'nun yenilenmesinde koptu. Muhittin Baha Pars anlatmıştı. Bir yanda Mustafa Kemal ve yanındakiler, bir yanda Ziya Hurşit, sonra suikasttan idam edilmiştir ve bütün arkadaşları elleri ceplerinde ve tabancalarında birbirlerine karşı yürürken Mustafa Kemal'i o gün öldürecekler sanmıştık. Mustafa Kemal başkomutanlıktan düşmüş gibiydi. Kendisinin meclise karşı iki dikta jesti vardır. Biri bu meselede olmuştur. Bu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben komuta etmekte devam ediyorsam, kanunsuz komuta ediyorum. Yerine konmaz bir felaketi karşılamak zorundayım. Düşman karşısında ordu başsız bırakılmaz. Onun için bırakmadım, bırakamam, bırakmayacağım demişti. Meclis istese de istemese de ordularının başkomutanı olarak görevine devam edecekti. Ordu hazırlıklarını bitirmek üzereydi. Mustafa Kemal daha Haziran ortasında taarruza karar vermişti. Taarruz bir yıldırım gibi inecekti. Cüretin sanat kadar yer almakta olduğu plan son dakikaya kadar gizli kalmalıydı. Mustafa Kemal'in azim, karar ve irade kuvvetini 1922 Ağustos'un son haftasından 2 ay önce sahneden çekiniz. Bugünkü Türkiye gene bu Türkiye olmazdı. Onun içindir ki bir defasında hasımlarıyla şahıslara mı dayanılmalıdır, yoksa yalnız millet mi vardır gibi sık sık geri tepen bir tartışmada ''Adamlar vardır, adam vardır, adam!'' diye haykırmıştı. Yapmakta olduğu şeyin değerini iyice bilirdi. Tevazuunun üstüne fazla varmaya gelmezdi. Zafer. Türkler 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan kısa bir müddet sonra İznik taraflarında Türkçe konuşuluyordu. Meydan savaşlarında devletler batar, devletler doğar. Bir meydan muharebesinin takvimdeki tarihi bazı defa yeni bir devletin tarihteki başlangıcıdır. 1914'teki Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyon rejimi altında bir yarı sömürgeydi. Eğer 1918'de Birinci Dünya Harbi'ni kazanmış olanlar bu imparatorluğu affetmiş olsaydılar, dile bizden ne dilersin deseydiler, eskisi gibi kalmaktan başka bir şey bekleyebilir miydi? Halbuki Milli Kurtuluş Savaşı'ndan Lozan'da İngiltere kadar bağımsız bir yeni Türkiye doğdu. Bu yeni Türkiye iki meydan savaşının eseridir. Biri 1921 Ağustos'unda Sakarya Nehri boyunda, ikincisi 1922 Ağustos'unda Afyon cephesinde verilmiştir. İkisinde de Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal'di. Nitekim askerlik tarihinde ikinci kesin çarpışmanın adı Başkomutan Meydan Muharebesi'dir. Mecliste hava bozuktu. Ordunun bir saldırı harbi veremeyeceği fikri büyük çoğunluktaydı. İngilizler de artık yumuşamış olduğu için Anadolu'yu boşaltmak esası üzerinden görüşme yapılmalıydı. İşin içinde İstanbul'la birleşmek, Mustafa Kemal'den kurtulmak fikrinin de büyük payı vardır. Saldırı harbi verilmeliydi. Garp cephesi komutanlığı saldırı harbi yapamayacağımız inancındaydı.